Ayrım 15. Sayfa 199. 15. Somali'ye dönüş. 1995 yılında uzun süren fotoğraf çekimleri ve moda şovlarının ardından rahatlamak için Trinidad'a kaçtım. Karnaval zamanıydı ve herkes kostümler içinde dans ediyor, eğleniyor, hayatın tadını çıkarıyordu. Tanıdığım bir ailenin evinde kalıyordum. Onlarla kalalı birkaç gün olmuştu ki kapıları çalındı. Aile reisi olan Monica adında yaşlı kadın kapıyı açtı. Öğleden sonra geç saatlerdi ve dışarıda kızgın bir güneş vardı. Ama oturmakta olduğumuz oda serin ve loştu. Kapıdaki adam arkasındaki parlak ışık altında bir silüet gibi görünüyordu. Yüzünü göremiyordum ama Varis isminde birini aradığını duyabiliyordum. Monica, "Varis, telefonun varmış," diye seslendi. "Telefon mu? Telefon nerede?" "Bu adamla birlikte gitmelisin, seni oraya götürecek." Adamın peşi sıra evine gittim. Adam, Monica'nın birkaç kapı ötesindeki bir komşusuydu ve bölgede telefonu olan tek insandı. Oturma odasından geçip telefonun bulunduğu koridora çıktık. "Buyurun." Arayan Londra'daki ajansımdı. "Merhaba Varis, aradığım için özür dilerim ama BBC bizimle irtibata geçti. Seninle derhal görüşmeleri gerektiğini söylediler. Bir belgesel için seninle konuşmak istiyorlar." "Neyle ilgili belgeselmiş?" "Bir süper model olmakla ilgili. Bilirsin işte, nereden geldiğin, yeni hayatın getirdikleri gibi şeyler." "Bu ilginç bir öykü değil ki. Yani Allah aşkına daha iyi bir şeyler bulamıyorlar mı?" "Tamam, neyse, sen konuşursun. Onları ne zaman arayacağını söyleyeyim." "Bak, ben kimseyle konuşmak istemiyorum. Ama onlar seninle gerçekten hemen görüşmek istiyorlar." "Tamam, tamam. Onlara Londra'ya dönünce arayacağımı söyle. Buradan ayrıldıktan sonra New York'a gitmem gerek. Londra'ya sonra uçacağım. Oraya varınca onları ararım." "Tamam o zaman, onlara söylerim." Ama ertesi gün ben şehirde dolaşırken aynı adam Monica'ya gidip "Varis için yine bir telefon var," demiş. Bu haberi duymazlıktan geldim. Ertesi gün tekrar bir telefon geldi. Bu kez Obey'le gittim çünkü her defasında adamcağızı beni bulması için yoracakları belliydi. Elbette arayan yine ajansımdı. "Evet, ne var?" "Varis, BBC yine aradı. Seninle acilen konuşmaları gerektiğini söylüyorlar. Seni yarın bu saatte arayacaklar." "Bak, bu benim dinlenme zamanım, tamam mı? Hiç kimseyle görüşemem. Ben tüm o şeylerden kaçtım. Beni yalnız bırakın. Bu zavallı adamı rahatsız etmekten de vazgeçin. Sadece sana birkaç soru sormak istiyorlar." Derin bir iç çektim. "Tanrı aşkına, tamam. Onlara yarın beni bu numaradan aramalarını söyle." Ertesi gün BBC için film çeken yönetmen Gary Pomeroy ile konuştum. Bana hayatım ile ilgili sorular sordu. Ters bir karşılıkla, "Öncelikle bunlardan bahsetmek istemiyorum. Şu an burada tatildeyim, anlıyor musunuz? Başka bir zaman görüşemez miyiz?" dedim. "Üzgünüm ama bir karara varmak zorundayız ve bunun için bazı bilgilere ihtiyacım var." Böylece Trinidad'daki yabancı bir adamın koridorunda durup Londra'daki bir başka yabancıya hayat öykümü anlattım. "Tamam, harika Varis. Seninle temas kuracağız." 2 gün sonra o adam tekrar Monica'nın evine geldi. "Varis için telefon." Omuz siktim, başımı salladım ve peşi sıra sokakta ilerledim. Arayan BBC'den Gary idi. "Evet Varis, gerçekten senin hayatını filme çekmek istiyoruz. Hayatımı Değiştiren Gün adlı program için yarım saatlik bir gösterim olacak." Ajansımdan gelen ilk telefon ve BBC'den gelen ikinci telefon görüşmelerinden sonra bu belgesel işini düşünür olmuştum. "Tamam, dinleyin. Gary, sizinle bir pazarlık yapacağım. Beni Somali'ye götürüp annemi bulmama yardımcı olursanız bu işi yapacağım." Gary, Afrika'ya dönüşümün öyküye iyi bir son olacağı düşüncesiyle bunu kabul etti. Londra'ya döner dönmez onu aramamı söyledi. O zaman oturup projenin planlamasını yapacaktık. Yaşadığım büyük pasaport problemi, Somali'deki kabile savaşları ve ailemin yerini tam olarak kestiremememden dolayı BBC ile ülkeme dönmem, Mogadişu'dan ayrıldığımdan bu yana evime gitmek için elime geçen ilk fırsattı. Uçakla Mogadişu'ya gidebilsem bile annemi arayıp benimle havaalanında buluşmasını söyleyemiyordum. BBC beni oraya götüreceğine söz verdiği dakikadan itibaren başka bir şey düşünemez olmuştum. Projeyi planlamak ve hayat hikayemin ayrıntılarını gözden geçirmek üzere Gary ve asistanı Colm ile sayısız görüşme yaptım. Hemen Londra'da çekimlere başladık. BBC'nin giriş izni aldığı Somali Büyükelçilik konutu, Muhammed Enişte'nin evi başta olmak üzere tüm o eski yerlere geri döndüm. Malcolm Fairchild'ın beni keşfettiği All Souls Kilise Okulu'nu filme aldılar. Sonra Malcolm ile neden bilinmeyen bir hizmetçinin fotoğrafını çekmekle bu denli ilgilendiği hakkında bir mülakat yaptılar. Ekip beni Terence Donovan ile yaptığım bir fotoğraf çalışmasında filme aldı. Bir Londra modellik ajansı olan Storm'un müdürü arkadaşım Sarah Dukas ile görüştüler. BBC'nin beni en iyi zenci müzik konulu bir televizyon programı olan Soul Train'de görüntülemeye karar vermesiyle tüm proje tam bir keşmekeşe dönüştü. Daha önce hiç böyle bir projede çalışmamıştım. Tam anlamıyla bir sinir bozukluğuydu. Bu yetmiyormuş gibi Los Angeles'a vardığımızda fena halde üşüttüm ve konuşamaz hale geldim. Londra ile Los Angeles arasında mekik dokuduğum bütün o zaman içinde burnumu silerken, rolümü okurken, şov için hazırlanırken, limuzindeyken her anım gölge bir ekip tarafından filme alınıyordu. Bu çılgınlık stüdyoya varıp beni filme alan Soul Train ekibini BBC film ekibi filme almaya başladığında ikiye katlandı. Yaparken görüntülenmek istemeyeceğim bir iş varsa o da bu olsa gerek. Eminim Soul Train programının tarihindeki en kötü konuk bendim. Ama Don Cornelius ve çekim ekibi bana karşı oldukça sabırlıydılar. Çekimlere sabah 10'da başladık ve gece saat 9'a kadar çalıştık. Sanırım bu onların yaşadığı en uzun gündü. Okuma güçlüğüm tıpkı James Bond film çekimlerinde olduğu gibi hala başımın belasıydı. Bu becerim o güne nispetle gelişmiş olsa da sesli okumada yine güçlük çekiyordum. Bir düzine dansçı ve uluslararası şöhret olmuş bir sürü şarkıcı arasında gözümü kamaştıran ışıkların altında iki çekim ekibinin önündeki ipucu kartlarını okumaya çalışmak benim yeteneğimin çok üstündeydi. Sahne 26, kes, sahne 76, kes diye bağırışıyorlardı. Müzik eşliğinde dansçılar dans etmeye başlıyorlar, herkes çekime geçiyordu ve ben ansızın okuyacağım satırları karıştırıyordum. Sahne 96, kes. Dansçılar donup kalıyor, kolları iki yanlarında içlerinden, kim bu aptal fahişe, tanrım bunu nereden buldunuz, eve gitmek istiyoruz, dercesine yüzüme bakıyorlardı. Programda Donna Summer da konuktu. Bu benim için büyük bir onurdu. Çünkü o benim için her zaman favorim olan bir şarkıcıydı. Bayanlar baylar, lütfen alkışlayın. Soul müziğinin lady'si Donna Summer. Kes. Şimdi ne oldu? Onun ünvanını söylemeyi unuttun. İpucu kartlarını okusana Varys. Ah kahretsin. O lanet şeyi kaldırır mısınız göremiyorum. Aşağıda tutmayın. Işıklar gözümü alıyor. Hiçbir şey göremiyorum. Don Cornelius beni bir köşeye çekip derin bir nefes al. Bana nasıl hissettiğini anlat. Ona o yazıların bende işe yaramadığı, buna alışık olmadığımı söyledim. Nasıl yapmak istersin? Haydi idareyi eline al. İstediğin gibi yap. Oldukça sabırlı ve sakindiler. Dan ve ekip idareyi ele alıp işleri yoluna koymama yardım etti. İşin en iyi yanı onlarla ve bana en iyi parçalarının bulunduğu CD'sini veren Donna Summer ile çalışmamdı. Sonra BBC ekibiyle New York'a gittik. Orada Manhattan sokaklarında yağmurun altında üzerimde siyah bir slip ve yağmurluk elimde şemsiye yürürken yapılan çekimler sırasında beni görüntülediler. Bir başka gece kameraman beni bir Harlem dairesinde bir grup arkadaşımla akşam yemeği pişirirken çekti. Arkadaşlarımla öyle iyi vakit geçiriyorduk ki onun varlığını bile unutmuştuk. Bir sonraki safa için benim ve tüm ekibin Londra'da buluşup Afrika'ya, kaçışımdan bu yana ilk kez ailemle buluşacağım yere uçmamız gerekiyordu. Biz Londra, Los Angeles ve New York'taki çekimleri yaparken BBC'nin Afrika'daki ekibi büyük bir sabırla annemi arıyordu. Ailemin bulunduğu konumu tayin etmek üzere birlikte haritaları gözden geçirdik ve ben onlara ailemin genelde dolaştığı bölgeyi göstermeye çalıştım. Bundan sonra ailemin bağlı olduğu tüm kabile ve klan isimlerini onlara saydım. Bu durum özellikle Batılılar için çok akıl karıştırıcıydı ve BBC 3 aydır araştırmasına karşın bir sonuç elde edememişti. Planımıza göre BBC annemi buluncaya dek ben New York'ta kalıp çalışacaktım. Sonra Londra'ya uçup ekiple birlikte hikayemin sonu için Afrika'ya gidecektik. Araştırmalarına başladıktan kısa süre sonra Gary bir gün beni aradı ve "Anneni bulduk," dedi. "Aa, harika. Şey, yani biz öyle sanıyoruz." "Öyle sanıyoruz da ne demek?" dedim. "Tamam, bir kadın bulduk ve ona Varis adında bir kızı olup olmadığını sorduk. O evet dedi. Kızının adının Varis olduğunu söyledi. Londra'da yaşıyormuş. Ama kadın ayrıntılarda öyle belirsiz şeyler söylemiş ki Somali'deki adamlarımız ne olup bittiğinden ve bu kadının başka bir Varis'in annesi olup olmadığından emin olamamışlar. Yaptıkları sorgulama sonrası BBC bu kadını eledi. Ancak araştırmanın henüz başlangıcıydı. Birdenbire çöl annem olduğunu iddia eden kadınlarla doluverdi. Hepsinin Londra'da yaşayan Varis adında bir kızı vardı. İşin komiği, ben Varis adında başka birine rastlamamıştım. Neler olup bittiğini açıkladım. Oradaki insanlar öyle fakir ve öyle çaresizler ki, evet biz onun ailesiyiz derlerse köylerine gidip çekim yaparsınız, onlar da biraz para ve yiyecek alırlar diye umuyorlar. O kadınlar bir şeyler alırlar ümidiyle annemmiş gibi davranıyorlar. Bu işi şüphe uyandırmadan başaracaklarını nasıl düşündüklerini bilmiyorum ama deniyorlar işte. Ne yazık ki annemin bende hiç resmi yoktu. Ama Gary'nin aklına başka bir fikir geldi. Sadece annenin bilebileceği türden sırlarına ihtiyacımız var. Pekala, annem hep bana küçük ağız anlamına gelen Avdohol takma adıyla seslenirdi. O bunu hatırlar mı? Kesinlikle. Ondan sonra Avdohol gizli şifre sözcüğü oldu. BBC'nin mülakatları sırasında kadınlar ilk birkaç soruyu cevaplıyorlar, ardından takma isme sıra gelince çuvallıyorlardı. Ve güle güle. Ancak nihayetinde bir gün beni arayıp, "Sanırım onu bulduk." Kadın takma ismi hatırlamadı ama Londra'daki büyükelçi için çalışan Varis adında bir kızı olduğunu söyledi dediler. Ertesi gün New York'tan bir uçağa atladım. Londra'ya vardığımda hazırlıklar için BBC'nin birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu öğrendim. Bir uçakla Etiyopya'da Addis Ababa'ya, ardından da küçük bir charter ile Etiyopya-Somali sınırına uçtuk. Yolculuk oldukça tehlikeli olacaktı. Savaş yüzünden biz Somali'ye gidemiyorduk ama ailem sınıra bizi görmeye gelecekti. İniş yaptığımız yer çölün orta yeriydi. İniş pisti yoktu. Her yer çalılar ve kayalıklarla kaplıydı. BBC yolculuk için hazırlanırken ben Londra'da bir otelde konakladım. Nigel ziyaretime geldi. İçinde bulunduğum riskli durumdan dolayı onunla ilişkilerimi sıcak tutmaya çalışıyordum. Bu arada da onun Cheltenham'daki evinin ipotek borcunu ödüyordum. Çünkü işsizdi ve başka bir ev aramayı da reddediyordu. Ona Greenpeace'te tanıdığım birilerinin yanında iş dahi buldum. Ama Nigel öyle çatlak biriydi ki işe girdikten 3 hafta sonra onu kovdular ve bir daha çevrede görünmemesini de tembih ettiler. Nigel bu belgesel işini öğrendiği ilk günden beri Afrika'ya bizimle birlikte gelmek için başımın etini yedi. "Gelmek istiyorum. Senin güvende olduğundan emin olmak istiyorum." Ben "Hayır, gelmiyorsun." dedim. "Seni anneme nasıl açıklarım? Kim olduğunu söylerim?" "Tabii ki kocan." "Hayır, değilsin. Unut bunu. Tamam mı? Unut gitsin. Emin olduğum bir şey varsa o da Nigel'ın anneme tanıştırmak isteyeceğim tip bir insan olmadığıydı." BBC ile ilk planlama aşamasındayken Nigel gelmek konusunda yine ısrar etmişti. Gary kısa sürede ondan bıktı. Çoğunlukla planlama için akşam yemeğinde buluşuyorduk. Gary o gün telefon edip, "O bu akşam seninle gelmiyor değil mi? Lütfen Varis, onu bu işin dışında bırakalım," diyordu. Londra'ya döndüğümde Nigel kaldığım otele gelip Afrika'ya gelmek için ısrarlarına yeniden başladı. Onu reddedince pasaportumu çaldı. Elbette birkaç gün içinde ülkeden ayrılacağımızı biliyordu. Söyleyeceğim hiçbir şey onu pasaportumu geri vermeye ikna edemezdi. Sonunda çaresizlik içinde bir gece Gary ile buluşup ona, "Buna inanmayacaksın, Nigel pasaportumu aldı ve geri vermiyor," dedim. Gary alnını eline yasladı ve gözlerini kapadı. "Tanrım, gerçekten sabrım taşmak üzere Varis. O pislikle uğraşmaktan bıktım. Yeter artık, yeter." Gary ve BBC'deki öteki çocuklar Nigel'ı ikna etmeye uğraştılar. Bak bir yetişkin gibi davran, erkek ol. Neredeyse projenin sonunu Afrika'da bitirmek durumundayız. Bu da varisi oraya götürmemiz gerektiği anlamına geliyor. Şimdi Tanrı aşkına lütfen. Ama Nigel oralı bile olmamıştı. Pasaportum yanında Cheltenham'a geri döndü. Tek başıma Cheltenham'a 2 saatlik bir yolculuk yaptım ve ona yalvardım. Bizimle Afrika'ya gelmezse onu bana vermeyi reddediyordu. Benim için ümitsiz bir durumdu. 15 yıl boyunca tekrar annemi görebilmek için Tanrı'ya dualar etmiştim. Şimdi Nigel ile tüm bu şans elimden gitebilirdi. Hiç şüphe yok ki gitmemem için elinden geleni yapardı. Onu götürmezsem annemi görme şansım olmazdı çünkü pasaportsuz seyahat edemezdim. Nigel etrafımızda dolaşıp herkes için baş ağrısı olamazsın, görmüyor musun? 15 yıl sonra ilk kez annemi görme şansını yakaladım. Bizim Afrika'ya gidiyor olmamıza ve bunun kendisiyle hiç ilgisi olmamasına çok bozulmuştu. Yemin ederim bu çok büyük haksızlık diye bağırdı. Neyse sonunda günün birinde bu iş bittiğinde onu Afrika'ya götüreceğime, sadece ikimiz gideceğimize söz vererek onu ikna ettim. Bu ucuz bir dolaptı. Yaptığımla gurur duymuyorum. Çünkü hiç tutmayacağım bir söz vermiştim. Ama söz konusu Nigel olunca kibar, mantıklı bir yetişkin olmak asla işe yaramazdı. Çift motorlu pervaneli uçak Galadi Etiyopya'ya indi. Burası Somalili mültecilerin yurtlarındaki savaştan kaçmak için toplandıkları küçücük bir kasabaydı. Orasına burasına kayalar serpiştirilmiş kızıl çöl tabanına indiğimizde uçak şöyle bir yerden sıçradı. Millerce uzunluğunda havada uçuşan toz bulutunu görmüşsünüzdür. Çünkü bu bize doğru koşmakta olan bütün bir kasabaydı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. BBC ekibi ve ben uçaktan indik ve ben bizi karşılamak için koşturan insanlarla Somalice konuşmaya çabalıyordum. Onlarla iletişim kurmada güçlük çekiyordum. Çünkü içlerinden bazıları Etiyopyalıydı, bazıları da Somalili. Ama Somalili olanlar da farklı bir diyalekt kullanıyorlardı. Birkaç dakika içinde onlarla iletişimden vazgeçtim. Sıcak havanın ve kumun kokusunu aldım ve ansızın kayıp çocukluğumu hatırladım. Bütün hatıralarım sel gibi coştu ve koşmaya başladım. Ekip, "Varis nereye?" diye bağırdı. "Devam edin, gitmeniz gereken yere gidin, döneceğim." Koştum, yere dokundum ve toprağa avuçladım, ağaçlara dokundum. Tozlu ve kuruydular ama yağmurların yakın olduğunu biliyordum. O zaman her şey tomurcuklanacaktı. Havayı ciğerlerime çektim. Çocukluk hatıralarımın kokusunu içimde tuttum. Dışarıda yaşadığım onca yıl, bu çöl bitkileri ve bu kırmızı kum benim yuvamdı. Ah Tanrım! Burası benim evim. Yeniden evimde olmanın verdiği sevinçle ağlamaya başladım. Bir ağacın altına oturdum ve ait olduğum yere dönmenin verdiği büyük coşku ve onu özlemiş olmanın verdiği büyük acıyı aynı anda hissettim. Çevreme bakınıp bunca zaman buradan nasıl uzak kaldım diye merak ettim. Bu, sanki yıllarca açmaya cesaret edemediğim bir kapıyı açıp da orada unutmuş olduğum bir parçamı bulmak gibi bir duyguydu. Kasabaya döndüğümde herkes beni çevreleyip elimi sıktı. Hoş geldin kardeş. Sonrasında hiçbir şeyin umduğumuz gibi olmadığını anladık. Annem olduğunu söyleyen kadın o değildi ve kimse de ailemi nasıl bulacağımızı bilmiyordu. BBC'li çocukların morali bozulmuştu. Bütçelerine ikinci kez gelecek paraları yoktu. Geri sürekli, "Yo, hayır, bu kısım olmadan da gerçek bir öykü olmaz, her şey boşa çıktı. Ne yapacağız?" deyip duruyordu. Kasabayı alt üst edip ailem hakkında bilgisi olan veya tanıyan var mı diye soruşturduk. İnsanlar yardım için can atıyorlardı. Görevimiz duyuluvermişti. O günden sonra yaşlı bir adam bana yaklaşıp, "Beni hatırlıyor musun?" dedi. "Hayır." "Pekala, ben İsmail." "Babanla aynı kabiledeniz. Babanın çok yakın dostuyum. O an adamı hatırladım. Onu tanımadığım için çok utanmıştım. Ama küçük bir kız olduğum zamandan beri onu hiç görmemiştim. Sanırım ailenin yerini biliyorum. Anneni bulabileceğimi zannediyorum ama benzin için paraya ihtiyacım var." "Hemen o an, yo hayır. Bu adama nasıl güvenebilirdim? Bunların hepsi bizi aldatmaya mı çalışıyor? Para verecek olursam ortadan kaybolur, bir daha göremeyiz," diye geçirdim içimden. Adam, "Burada bir kamyonetim var ama fazla bir şey değil," diye sürdürdü. İsmail eliyle pikabı işaret etti. Afrika ya da Amerika'nın kervan geçmez yerleri dışında göremeyeceğiniz tiptendi. Yan camlar parçalanmıştı, önde ise cam bile yoktu. Bu arabayı kullanırken çölün tüm kumunun ve böceklerinin şoförün yüzüne yağması demekti. Kayalar üzerinden geçmekten tekerlekler hayli yıpranmıştı. Arabanın kaportası birileri her yeni çekiçlemiş gibi görünüyordu. Başımı salladım. Bekle biraz, şu adamlarla konuşayım. Gary'nin yanına giderek, şuradaki adam ailemin nerede olduğunu bildiğini düşünüyor. Ama onları aramak için benzin alacak paraya ihtiyacı var dedim. Tamam, ama onu nasıl güveneceğiz? Haklısın. Ancak bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Başka seçeneğimiz yok. Kabul ettiler ve ona para verdiler. Adam araca atlayıp arkasında bir toz dumanı uzaklaştı. Gary'nin işte para uçup gitti diyen sıkkın bir ifadeyle adamın arkasından baktığını gördüm. Sırtına yavaşça vurdum ve meraklanma, annemi bulacağız, sana söz veriyorum, 3 güne kadar dedim. Yaptığım kehanet ekibi rahatlatmaya yetmemişti. Uçak bizi gelip alıncaya dek önümüzde 8 günümüz vardı, hepsi o. Pilotlara, evet henüz hazır değiliz, haftaya gelin diyemezdik. Addis Ababa'dan Londra'ya dönüş biletlerimiz alınmıştı, ayrılmak zorundaydık. Ve bu her şeyin sonu olacaktı. Annemi görecek ya da göremeyecektim. Etrafta kasabalılarla dolaşacak, yiyeceklerini paylaşacak yeteri kadar zamanım vardı. Ama İngilizlerin bana ayak uydurmaya niyeti yoktu. Uyuyabilecekleri kırık camlı bir bina bulup uyku tulumlarını yaydılar. Yanlarında kitap ve el feneri getirmişlerdi. Ama geceleri uyuyamıyorlardı çünkü sivrisinekler onları çılgına çeviriyordu. BBC ekibi konserve ve bezelye yiyecekleri beğenmeyip yiyecek başka şey bulamamaktan yakınıyorlardı. Bir öğleden sonra Somalili bir adam küçük güzel bir domuz yavrusu getirip onlara ikram etmeye karar verdi. Ekiptekilerin hepsi o yavruyu beslemekteydi. Sonra Somalili yavrunun derisini yüzüp gururla onlara sundu. İşte akşam yemeğiniz. Ekiptekiler şaşkın gözlerle baktılar ama hiçbir şey söylemediler. Bir kap alıp ateş yaktım ve biraz pirinçle domuzu pişirdim. Somalili yanımızdan ayrılınca onu yiyeceğimizi düşünmüyorsun değil mi dediler. Kesinlikle evet, neden olmasın? Unut bunu Varis. Öyleyse neden bir şey söylemediniz? Böyle bir şeyin kabalık olacağını düşündüklerini, zira adamın onlara karşı kibar olmaya çalıştığını, ancak küçük domuzu besledikten sonra onu yiyemeyeceklerini söylediler. Bir daha da ete dokunmadılar. Annemi bulmak için verdiğim 3 gün geçmiş, onun izine bile rastlamamıştık. Geri 3. günün sonunda daha da endişelenmeye başlamıştı. Onları annemin gelmekte olduğu konusunda temin etmeye çalıştım ama onlar benim komiklik yaptığımı sandılar. Bakın, size söz veriyorum, annem yarın akşam saat 6'da burada olacaktır dedim. Bu düşünceye nereden kapıldığımı bilmiyorum ama içimden öyle gelmiş ve öyle söylemiştim. Geri ve öteki çocuklar bu son tahminim konusunda şaka yapmaya başladılar. Ne ya, bunu nasıl biliyorsun? Evet, Varis bilir. O her şeyi tahmin eder. O bilir. Aynı yağmuru tahmin ettiği gibi. Onlara sürekli yağmur yağacağını söylediğim için bana gülüp duruyorlardı. Yağmur yağacağını söyleyebiliyordum çünkü havada yağmurun kokusunu alabiliyordum. Tamam, ama nasıl dediğim gibi yağdı dedim ısrarla. Haydi Varis, bu yalnızca bir rastlantıydı. Bunun rastlantıyla bir ilgisi yok. Kendi yurdumdayım, burayı tanırım. Bizler burada içgüdülerimizle hayatta kalırız arkadaşım. Yandan yandan birbirlerine bakmaya başladılar. Tamam, bana inanmayın. Saat 6'da göreceksiniz. Ertesi gün yaşlı bir kadınla oturmuş konuşurken Gary hızlı hızlı yürüyerek yanıma yaklaştı. Saat 6:10 vardı. Buna inanmayacaksın. Neye? Annen, sanırım o burada. Ayağa kalktım ve gülümsedim. Ama emin değilim. Adam geri döndü ve yanında bir kadın var. Onun annen olduğunu söylüyor. Haydi gidip bakalım. Bu haber kasabada yangın gibi yayılıverdi. Yaşadığım küçük dram uzunca bir süredir burada olan en büyük olaydı. Herkes bilmek istiyordu. Bu Varis'in annesi mi yoksa bir başka düzenbaz mı? Hava kararmaya yüz tutmuştu. Çevreleyen kalabalığın arasında güç bela ilerliyordum. Geri kalabalıkta küçük bir koridor açtı. İleride adamın aracı duruyor ve bir kadın koltuktan aşağı iniyordu. Yüzünü göremiyordum. Ama başındaki eşarbı takışından bunun annem olduğunu görür görmez anlamıştım. Koşup onu kucakladım. Ah anne! Millerce bu berbat arabada geldim. Allah'ım ne korkunç bir yolculuktu. İki gün ve iki gecedir yoldayız. Hepsi bunun için mi?" dedi. Geriye dönüp güldüm. "Bu o." Geriye birkaç gün onunla yalnız kalmak istediğimi söyledim. O da memnuniyetle kabul etti. Annemle konuşmak oldukça tuhaftı. Somalicem vahim durumdaydı. Bundan da acısı birbirimize yabancılaşmış olduğumuz gerçeğiydi. Önce günlük sıradan şeyleri tartıştık. Ama onu görmüş olmanın verdiği memnuniyet aramızdaki soğukluğu yok etmişti. Ona yakın oturmak bile hoşuma gidiyordu. Annem ve İsmail iki gün ve iki gece boyunca yol gelmişlerdi. Yüzündeki yorgunluğu görebiliyordum. 15 yılda çok çökmüştü. Bu çöldeki zorlu hayatın bir sonucuydu. Babam onunla birlikte değildi. Araba geldiğinde o su aramaktaymış. Annem babamın yaşlandığını söyledi. Su bulmak için yağmur bulutlarını kovalıyordu ama gözlüğe ihtiyacı vardı. Görmesi çok kötüleşmişti. Annem kulübemizden ayrıldığında babam 8 gündür yoktu ve annem onun kaybolmamış olmasını umuyordu. Babamı nasıl hatırladığımı düşününce onun çok değişmiş olduğunu fark ettim. Ben evden ayrıldığım zamanlarda yer değiştirse bile babam yerimizi bulurdu, en karanlık gecelerde bile. Küçük kardeşim Ali de annemleydi. Yanlarında ayrıca İsmail ve oraya vardığında ailemi ziyaret etmekte olan bir kuzenim vardı. Ancak Ali artık benim o küçük kardeşim değildi. 2 metrelik boyuyla bana tepeden bakıyordu. Ali'yi kucakladım. "Çekil, artık ben bir bebek değilim. Yakında evleniyorum," diye haykırdı. "Evlenmek mi? Kaç yaşındasın ki?" "Bilmiyorum, evlenecek kadar büyüğüm." "Umurumda bile değil, sen hala benim küçük kardeşimsin, buraya gel." Kolundan yakalayıp başını okşadım. Kuzenim güldü. Ona, "Sizin poponuzu ben silerdim," dedim. Kuzenim bize geldiğinde ona ben bakardım. "Ya, şimdi denesene." Etrafta dans etmeye başladı. "Yo, yapma," diye bağırdım. "Denemeye bile kalkma, seni döverim." Kuzenim de yakında evlenecekti. "Düğünü görmek istiyorsan benimle uğraşma oğlum." Akşam annem bizi orada konuk eden bir ailenin kulübesinde uyudu. Ben dışarıda Ali ile uyudum. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Gece dışarıda uzanmış yatarken büyük bir huzur ve mutluluk duydum. Yıldızlara bakıp gece yarısına kadar konuştuk. "Babamın küçük karısını bağladığımız günü hatırlıyor musun?" İkimiz de kahkahalara boğulduk. Ali ilk başta çok çekingendi ama sonradan açıldı. "Biliyor musun, seni çok özledim. Çok uzun zamandır yoksun. Senin artık bir kadın, benimse bir erkek olduğumu düşünmek çok tuhaf. Tekrar ailemle olmak, konuşmak, gülmek, ortak şeylerden bahsedip kendi dilimde tartışmak harika bir duyguydu. Tüm kasabalılar bize karşı cömertti. Her gün öğle ve akşam yemeğinde başka bir aileye davetliydik. Herkes bizi şımartmak, ikramda bulunmak ve hikayelerimizi duymak istiyordu. "Ah, hadi çocuklarımla, ailemle tanışmalısın." Bizi sürükleyerek götürüp aileleriyle tanıştırırlardı. En merak ettikleri de süper modellik idi. Çünkü bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Ben onlardan biriydim, bir göçebeydim ve evime dönmüştüm. Sevgili annem tüm açıklamalarıma rağmen ne iş yaparak hayatımı kazandığımı anlamamıştı. "Şimdi bu ne? Modellik nedir? Ne iş yapıyorsun? Tam olarak ne demek?" Bu arada çölde dolaşan birileri anneme ön sayfasında resmimin bulunduğu Londra Sunday Times'ın bir nüshasını getirdi. Somalili insanlar oldukça gurur duymuş, Somalili bir kadının böyle bir İngiliz gazetesinde yer almasına memnun olmuşlardı. Annem resme bakıp "Bu Varis, benim kızım," dedi. Elinde gazete kasabadaki herkese gösterdi. Annem ilk geceden sonra çekingenliğini attı ve çarçabuk bana patronluk taslamaya başladı. "Öyle pişirilmez Varis. Dur gel benle, sana göstereyim. Siz yaşadığınız yerde yemek pişirmez misiniz?" Ardından erkek kardeşim şunun bunun hakkında ne düşündüğümü sormaya başladı. "Aa, lütfen kes Ali. Aptal bir çöl adamısın. Burada fazla yaşamışsın. Neden bahsettiğini bilmiyorsun," diyerek onu kızdırdım. "Ya öyle mi? Ünlüyüm diye evimize gelip o aptal batılı tavrını takınabileceğini mi sanıyorsun? Batıda yaşıyorsun diye her şeyi biliyor musun?" Saatlerce ileri geri tartıştık durduk. Onların duygularını incitmek istemiyordum. Ama onlara bazı şeylerden ben bahsetmezsem başka kim bahseder diye düşünüyordum. "Tamam, Her şeyi bilmiyorum ama çok şey gördüm ve burada öğrenemeyeceğim çok şey öğrendim. Hayat sadece öküzler ve develer demek değil. Size başka şeyler de söyleyebilirim. Örneğin, pekala, ağaçların hepsini keserek çevrenizi tahrip ediyorsunuz mesela. Tüm küçük ağaçları büyümelerine fırsat vermeden kesiyor, o körpe fidanları aptal hayvanlara ağıl yapmada kullanıyorsunuz diyerek elimle yakındaki domuzları işaret ettim. Bu doğru bir şey değil. Ne demek istiyorsun? Tüm alan şimdi bir çöl, çünkü ağaçların hepsini kestik. Alan bir çöl, çünkü yağmur yağmıyor Varis. Kuzeyde yağmur yağdığı için ağaç da var. Orada yağmur yağmasının nedeni o. Yağıyor çünkü orman var. Ve o körpecik fidanları kestiğiniz her gün burada orman olma şansını da yok ediyorsunuz. Bu tuhaf fikre inansınlar mı, inanmasınlar mı bilemediler. Onlarla tartışamayacağım tek bir konu vardı. Annem söze başladı. Sen neden evlenmedin? Bu konu onca yıl sonra hala benim için kanayan bir yaraydı. Bu konu evimi ve ailemi kaybetmeme neden olmuştu. Babamın amacının iyi olduğunu biliyorum. Ama bu korkunç seçeneği bana o sunmuştu. Dediğini yapıp o yaşlı adamla evlenerek hayatımı mahvetmek ya da kaçıp bildiğim ve sevdiğim her şeyden vazgeçmek. Özgürlüğüm için ödediğim karşılık çok büyüktü ve ben ileride çocuklarımdan birini böyle acı bir karara sürüklememeyi umuyordum. Anne, neden evlenmeliyim? Evli olmak zorunda mıyım? Beni başarılı, güçlü ve bağımsız görmek istemez misin? Yani evlenmediysem bu henüz doğru adam bulamamış olmamdandır. Onunla karşılaştığımda evleneceğim. Peki ama ben torun istiyorum. Şimdi bütün hepsi bana karşı birlik olmaya karar vermişti. Buna kuzenim de karıştı. Artık çok geç. Seninle kim evlenir ki? Yaşlısın. 28 yaşında bir kadınla evlenme fikrinin dehşetiyle başını salladı. Kollarımı açtım. Zorla kim evlenmek ister ki? Siz ikiniz neden evleniyorsunuz? Ali'yi ve kuzenimi işaret ettim. İddiaya girerim, birileri sizi buna mecbur etti. Hayır, hayır dedi her ikisi de. Pekala, tamam ama bunun nedeni sizin erkek olmanız. Ama bir kızsan hayır demeye hakkın yoktur. Bana söylenen kişiyle söylendiği zaman evlenmek zorundasındır. Bu nasıl iş? Bu karara kim varmış? Aa, kes artık Varis diye homurdandı kardeşim. Sen de kes. Son iki günümüz kaldığında geri çekimlere başlamak zorunda olduğumuzu söyledi. Annemle birlikte pek çok durumda bizi görüntülemişti. Ama annem daha önce hiç kamera görmemiş ve bu şeyden nefret etmişti. Çekin o şeyi yüzümden, onu istemiyorum dedi. Ve kameramana bir şamar indirdi. Varis, söyle ona o şeyi yüzümden çeksin. Anneme her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Bana mı bakıyor o, yoksa sana mı? İkimize de. Peki söyle ona. Ona bakmak istemiyorum. Söylediklerimi duymayacak değil mi? Ona işlemleri anlatmaya çalıştım ama boşunaydı. Evet anne, söylediğin her şeyi işitir dedim gülerek. Kameraman sürekli neye güldüğümüzü sorup duruyordu. Tüm bu maskaralığa diye karşılık verdim. Ekip beni çölde tek başıma dolaşırken çekmek için bir gün daha harcadı. Bir kuyu başında devesini sulayan küçük bir oğlan gördüm ve ondan deveyi beslemek için izin aldım. Ekibin çekmesi için bir kova suyu hayvanın ağzına götürdüm. Tüm bunlar olurken gözyaşlarımı tutmak benim için oldukça güçtü. Ayrılacağımız günden bir gün önce kasabadaki kadınlardan biri parmaklarımı kınaladı. Elimi kameraya doğru kaldırdım. Her bir parmak ucumda inek pisliği kümelenmiş gibi görünüyordu. Ama ben kendimi bir kraliçe gibi hissettim. Bunlar insanlarımın eski güzellik törenlerindendi ve normalde geline yapılırdı. O akşam bir kutlama düzenledik ve kasabalıların hepsi dans ettiler, el çırptılar ve şarkı söylediler. Tıpkı çocukluğumdan hatırladığım, herkesin yağmur için bir araya geldiği türden bir şölendi. Ertesi sabah uçak gelip bizi almadan erkenden kalkıp annemle kahvaltı yaptım. Ona gelip benimle Amerika'da ya da İngiltere'de yaşayıp yaşamayacağını sordum. Ama orada ne yaparım dedi. Konuda o ya, senin bir şey yapmanı istemiyorum. Zamanında yeterince yaptın. Senin ayaklarını uzatıp dinlenme zamanın. Seni rahat ettirmek istiyorum. Hayır, bunu yapamam. Öncelikle baban artık yaşlanıyor, bana ihtiyacı var. Benim onunla olmam gerek. İkincisi, çocuklara bakmam lazım. Çocuklar da ne demek? Hepimiz büyüdük. Şey, babanın çocukları. Adı neydi? Evlendiği şu küçük kızı hatırlıyor musun? Evet. Tamam, onun 5 çocuğu oldu. Ama o daha fazla kalamadı. Sanırım hayatımız ona göre oldukça çetindi ya da o babanla geçinemedi. Her neyse o kaçtı. Ortadan kayboldu. Anne, nasıl yaparsın? Sen o işler için çok yaşlısın. Fazla çalışmaman gerek. Çocukların peşinde koşturmak senin işin değil. Pekala ama baban da yaşlanıyor ve bana ihtiyacı var. Üstelik öylece oturup duramam. Oturur kalırsam yaşlanırım. Onca yıldan sonra yerimde duramam, çıldırırım. Hareket etmeliyim. Hayır, benim için bir şey yapmak istiyorsan bana Somali'de yorulunca gidebileceğim bir yer al. Burası benim evim, bildiğim tek yer. Ona sımsıkı sarıldım. Seni seviyorum anne ve senin için döneceğim. Unutma, senin için döneceğim. Annem gülümsedi ve bana el salladı. Uçağa biner binmez kendimi koyverdim. Onu bir daha ne zaman göreceğimi, hatta görüp göremeyeceğimi bilmiyordum. Ağlayarak camdan kasabayı, çölü, ardından hepsinin kayboluşunu seyrederken ekip bu son anı görüntülüyordu.